Ayrım 36.
Sayfa 420. Kurmay Albay Arif Baytın, 29. Tümen Komutanı. Bugün Sarıkamış Meydan Muharebesi'nin en buhranlı ve en feci günü oldu. 29. Tümen Karargahı geceden bulunduğu mahalleydi. Muharebe gittikçe kızışmaya başladığı gibi makineli tüfek ve topçu ateşi de şiddetle devam ediyordu. Bardız'dan beri devam eden sıkı yürüyüşler, gece hücumları ve bir gün evvelki neticesiz saldırışlarla bitap düşerek ormanlar içerisine dağılmış bulunan Erat'ın toplanarak en yakın birliğe alınmasına çalışılıyor. Erat teşvik ve tehdit suretiyle ileri sürülüyordu. Fakat Erat'ın yorgunluğu ve de zayiatlar yüzünden hatların seyrekleştiğini fark etmemek mümkün değildi. Artık yakınımızdan ayrılmayan ordu kumandanı Enver Paşa sabahtan beri muharebe meydanına dönüp dolaştığı halde emir verecek başka topluca birliğe rast gelmemiş olacak ki onun üzerine re'sen aşağıdaki ordu emrini yine 29. Tümen'e gönderdi. Bu emrin ulaşmasıyla birlikte tüm yedek kuvvetinizi sağ kanattan ileri sürünüz ve bizzat tüm subayları ileri atınız. Düşmanın sol kanadına karşı kayıpları göz önüne almayarak şiddetle hücum ediniz. Sağ kanattan saldırıya geçildiği zaman düşmanın karşınızdaki sol kanadını tüm topçunuzla dövünüz. Makineli tüfekler de şiddetle dövsün. Bu sabah ileride kayıplar çok olduğundan dolayı mevziini terk ederek geri dönen bir subay kurşuna dizilmiştir. Sabahtan beri şifahi emirlerle icra edilen harekat bu suretle yazılı olarak da verilmiş oluyordu. Bundan sonra yapılacak iş mutlak bir itaatle verilen emri icra etmek idi. Ve kolordu komutanlık heyetiyle beraber böylece de yapıldı. Kurmay Yarbay Şerif İl'den 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Çok kan döküldü, çok subay feda edildi. Hatta tüm savaş hattının merkezi demek olan Çerkezköy'e kısmen girildi. Fakat sağ kanat Rusların akşama doğru Kötek'ten yetişen kuvvetleriyle ezildi ve kırıldı. Ruslar Çerkezköy'e karşı saldırıda bulundular ve orada hayatta kalan bir avuç kahramanı çembere aldılar. 17. Tümen ise bir gece önce saldırı ve karşı saldırılarla bitkin düşmüştü. Bu tümenden ancak 51. Alay Kahraman Komutanı Gani Bey'in sevk ve yönetimiyle harikalar yaratıyor, 5 kez, 10 kez, 100 kez ileriye atılıyor. Fakat Çerkezköy'ün taşlı tepesini bir türlü ele geçiremiyordu. Kuvveti bir bölük kadar bile kalmamıştı. Albay Maslovski, Rus Ordusu Kurmay Başkanı. 9. Türk Kolordusu Kumandanı İhsan Paşa hemen bütün kolordusu ile sabahleyin ve bütün kuvvetiyle Sarıkamış'a taarruz etti. Hücumlar birbirini takip ediyordu. Kıtalarımızın fevkalade mukavemeti karşısında Türkler çok üstün kuvvetlerine rağmen akşama kadar bütün cephede ancak az ilerlemeye muvaffak olabilmişlerdir. Demir yolunun 600 adım yakınlarındaki Turnagöl dağlarının eteklerini işgal etmişler, demir yolu hattı ve Kars şosesine hakim bütün sırtları zapt etmişlerdi. Bu son sırtlar Sarıkamış'ın aşağı kısmına hakim olup, bu aşağı kısım ise bizim bütün ihtiyat devazın ve eşyamızın depoları ile doluydu. Sarıkamış grubumuz ile Tiflis arasındaki her türlü irtibat artık kesilmişti. Bu durum General Mişleyevski'nin üzerinde şiddetli bir tesir yapmış olmalı ve Sarıkamış grubunun bir çıkmaza girdiğine hükmetmiş bulunmalı ki kıtaları bırakarak Tiflis'e gitmeye karar vermişti. General Nikolski, Rus Orduları Başkomutan Vekili. Sarıkamış bölgesinde çok sayıda Türk birliği toplanmış, Sarıkamış'taki durum General Mişleyevski için şüphesiz ki son derece kötüydü. Akşama doğru bizzat Enver Paşa tarafından idare edilmekte olan 5 Türk tümeninin Sarıkamış'a yaklaşmakta olduğu ve bunların ileri unsurları tarafından Kars demir yolu hattının kesildiği öğrenilmişti. Mişleyevski Enver Paşa'nın Sarıkamış'ta kurduğu tuzaktan Kafkas ordusu birliklerinin kurtulmasına ihtimal vermiyordu. Kafkas ordusunun ve yetenekli komutanlarının başarılı olabileceklerini de tahmin ve hesap edemiyordu. Sarıkamış'ta Türklerce esir alınacağını düşündüğü birliklerinin yerine yeni birlikler oluşturmak üzere Tiflis'e gitmek üzere ayrılmıştı. 3. Ordu taarruzu Rusları o derece dehşete düşürmeye başlar ki, başkomutan vekili ve aynı zamanda Sarıkamış grup komutanı olan General Mişleyevski birliklerini bırakıp Tiflis'e kaçar. Ama yine de bir türlü istenilen başarı elde edilememektedir. Kuşatma harekatının diğer kolu olan 10. Kolordu'dan hala bir haber alınamamıştır. Bugün 15.20'de bu kolordudan gelen Üsteğmen Recep, kolordunun başköye geldiğini ancak çok fazla döküntü ve yorgunluk olması sebebiyle birliklerin 2 gün dinlenmeye ihtiyacı olduğunu bildirir. Enver Paşa bu teklifi uygun görmeyerek kolordunun derhal Sarıkamış'a ilerlemesi emrini verir. Döküntüye ve erlerin yorgunluğuna bakmadan 10. kolordunun Sarıkamış doğrultusunda ilerlemesini istemek yerinde bir hareket olarak yorumlanır. Çünkü meydan muharebelerinin yapıldığı Sarıkamış'ta Rus kuvvetleri giderek çoğalmaktadır. Yapılacak her gecikme başarı şansını biraz daha azaltmaktadır. Enver Paşa saat 20'de dün gece de kaldığı gözetleme yerine gecelemek üzere geri döner. Hava yağışsızdır ama çok soğuktur. Kıtalara aşağıdaki emir gönderilir. Enver Paşa, 3. Ordu Komutanı. 9. Kolordu bugün kendisinden beklenilen sonucu elde edememiştir. Kolordu şimdi bulunduğu hatta kalacak ve mevzilerini pekleştirerek savunmayı hazır bir duruma getirecektir. Kesin sonucu elde etmek için 10. Kolordunun gelmesini bekleyeceğim. 11. Kolordu karşısında bulunan düşman geri çekiliyor. Çekilen düşmanın ilk kısımlarının yarın muharebe meydanına gelmesi muhtemeldir. 10. Kolordu'nun bazı alayları dün bütün gün uzun ve yorucu bir yürüyüşle Allahu Ekber dağlarını aşmıştır ve durumları çok kötüdür. Mesela 30. Tümen 3 alayı ile dün bütün gece sabaha kadar yürümüş Beyköy'e varmış, ancak şiddetli kar fırtınası yürüyüş kollarını dağıtmış, erlerin çoğu bulabildikleri çukurlara ve derelere sığınmış, yarıdan fazlası dağlarda kalmışlardır. Gelenlerin çoğu da ayakta durabilecek durumda değildir. 31. Tümen'in durumu ise daha da kötüdür. Kurmay Albay Hafız Hakkı, 10. Kolordu Komutanı. Dün kolordunun Allahu Ekber dağından aşması olağanüstü zor oldu. Sahra toplarımızı Ersenek'ten Beyköy'e ancak akşama doğru ulaştırabildik. Bugün süvarilerimiz düşmanı geri atarak Selim'i işgal etti. Şu dakikada demir yolunda kesmiş olduklarını ümit ediyorum. Şimdi düşman Sarıkamış'tan 23 vagonlu bir trenle piyade askerleri getirdi ve bu askerler yayılmış olarak geliyorlar. Biz bu düşman süvarilerini geri atacağız. Bölgemdeki Rum ve Ermeni ahali bütün arabaları ve eşyaları ile kaçıyorlar. Çoğunun arabalarını çevirdik. Kolordu bu gece buralarda rast geleceği düşmanı Allah'ın yardımıyla şiddetli taarruzlarla perişan edecek ve yarın sabah Selim'den Sarıkamış'a doğru önündeki düşmanın büyük kısmının gerilerine taarruz edecektir. Bu rapordan anlaşıldığı kadarıyla bilgisine ve yeteneğine güvenilen genç komutan Hafız Hakkı Bey, bilinmeyen nedenlerle Selim bölgesinde bir gün daha vakit geçirecektir. Ve böylelikle de bugün Sarıkamış Muharebesi'nin sonucunu etkileyecek bir gün daha kaybedilmiş olacaktır. 11. Kolordu zaten 2 gündür ordu komutanı ile temas kurmamıştır. Kolordu bölgesinde hava bugün çok daha soğuktur. Birliklerde tam veya yarım donmalar çok artmıştır. Erlerin giysileri zayıf ve çadırları noksandır. Kıtalar devamlı hareket halinde olduklarından açıkta gecelemekte, bu nedenle de yiyecekten çok daha fazla odun istekleri yapılmaktadır. Top arabalarında kullanılan manda ve öküzler aşırı soğuklardan devamlı olarak ölmektedirler. Sağ kalanları ise çok zayıf düşmüştür. Bu durumun devam etmesi halinde hayvanların tamamının telef olmasından ve topların hareketsiz kalmasından endişe edilmektedir. Bugün 9. Kolordu akşama dek taarruzlarına devam ederek Sarıkamış ve Demiryolu kuzeyindeki hakim sırtları ele geçirir. Ama Sarıkamış bölgesindeki Rus kuvvetleri de her geçen saat biraz daha kuvvetlenmektedir. Mişlayevski yine de durumdan çok endişe etmekte ve bütün birlikleri Kağızman ve Kars üzerinden geri çekmeyi planlamaktadır. Yudenich ise çekilme konusunda acele edilmemesi için Mişlayevski'yi ikna ve teskin etmeye çalışmaktadır. Bugün ayrıca Selim ve Benli Ahmet bölgelerinde Türk süvarileri görülmüştür. Bunların 10. Kolordu'ya bağlı birlikler olduğu sanılmaktadır. Bu durumda Sarıkamış-Kars yolu da Türkler tarafından belirli bölgelerinden kesilmiş ve bu doğrultunun güvenliği kalmamıştır. Taarruzun 7. günü 28 Aralık 1914. Kurmay Yarbaş Şerif İlden, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Bugün bir rica ve istirham sonucunda Başkomutan Vekili Tümenler adına elde kalan birkaç yüz kişinin dinlenmesine izin verdi. Bugün tümenler az çok düzenlenecek ve birbirlerine karışmış erler ve birlikler kendi yerlerine gönderileceklerdi. Fakat Başkomutan Vekili Sarıkamış tarafında her gördüğü hareketi Rusların geri çekilmesine bağlamayı kafasına yerleştirmişti. Çerkezköy'de ve Sarıkamış'ta biraz duman gördü. Yakıyorlar, kaçacaklar dedi ve tüm kuvvetlerle yeniden saldırı emrini verdi. Tümenler 5-10 dağ topları, 5-10 makineli tüfekleri ve birkaç yüz tüfekleriyle yeniden ateşe başladılar, ileriye atıldılar. Taarruz bu şartlarda yeniden başlar. Düşmanda çekilme belirtileri görülünce taarruzların sıklaştırılması ve düşmana baskı yapılması emrolunmuştur. Bardız Kaymakamlığı'na gönderilen emirde de Bardız bölgesinde bulunabilecek yiyecek maddelerinin ve yük hayvanlarının toplatılarak bekletilmeden ileri gönderilmesi istenmiştir. Bardız ile Sarıkamış arası yaklaşık 20 kilometre kadar olmasına rağmen kötü hava şartları ve yolsuzluk nedeniyle ulaşım çok zorlukla yapılabilmekte, telefon veya telgraf benzeri bir haberleşme bağlantısı da olmadığından Enver Paşa Bardız bölgesinde yaşanan olaylar hakkında vaktinde bilgi sahibi olamamaktadır. Sarıkamış cephesinde bugünkü hareketler küçük çatışmalar halinde geçer, ciddi bir gelişme sağlanamaz. Kurmay Yarbay Şerif İl'den, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Ben 28. Tümen Komutanı Albay Ethem Bey'in yanına gittim. Ethem Bey, Enver Paşa'nın sınıf arkadaşıdır aynı zamanda, 20. yüzyılın en temiz ve seçkin, en melek huylu ve saf bir Müslümanı ve ordunun en kaderci ve alçak gönüllülükle ağırbaşlılığı birleştirmiş güvenilir ve sakin bir tümen komutanıydı. Ben ona da öbür tümen komutanlarına olduğu gibi pek içten bir saygı beslerdim. O da bana iltifatını esirgemezdi. Bana Rusların Çamurlu Dağı tarafından yavaş yavaş kuşatmaya başladıklarını söyledi ve tek tük Rus avcılarını gösterdi. Umutsuz ve üzgündü. Durumu düzeltmek için merhum da genel geri çekilmeden başka çare göremiyordu. Kurmay Albay Ethem Bey, 28. Tümen Komutanı. Fakat geri çekilme buralara kadar geldikten sonra pek ağırdır. Yüce Tanrı'ya şurada işte şu karlı tepede gece gündüz yalvarıyorum. Bana o felaketi göstermesin, şehitlik nasip etsin. Ne diyeyim, Allah selamet versin, Enver Paşa çok ataktır. Söz kâr etmez, öğüt dinlemez. Edirne'de Hurşit Paşa Hazretleriyle bazen otomobile binerdik. Enver Paşa şoförü bir yana iter ve otomobili kendisi kullanırdı. Canımız ağzımıza gelirdi. Ne dere dinler, ne tepeyi görür, inişe yokuşa en büyük süratle sürer götürürdü. Bize neler çektirmezdi efendim. Allah selamet versin, aceleci, inatçı, dik kafalıdır. İnsana cesaret gerek ama böyle kış kıyamette cesaretten çok önlem gerekli değil miydi? Tümenin haline bakıyorum da gözüme yaş geliyor, Allah bilir. Kurmay Yarbay Şerif İl'den, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Ethem Bey'in nezih dili bundan fazla şikayet edemezdi. O temiz dilden Allah adı hiç eksik olmazdı. Ben diyebilirim ki merhum dinlenme uykusundayken bile rüyasında benim hiç göremeyeceğim bir kutsal yaşamın cennet gül bahçesiyle cennet çeşmelerini ve huzur veren çimenliklerini görür ve dili yine Esma-i Hüsna'yı yani Allah'ın adını sürekli olarak anardı. Allah onu Cemal-i Zülcelal'ine kavuştursun. Öyle mübarek bir kişiydi. Bizim kullanabildiğimiz senli benli sözcüklerden dilini incitir diye korkardı, onları hiç kullanmazdı. Enver'i pek iyi tanımıştı ve onun bu şikayetini ben şöyle çevirdim. Ah, ne hain olduğunu bir ben bilirim, bir de Allah bilir. Gözü o kadar kısa görür ki ona göre kendi benliğiyle bir ordu arasında fark bulmaz. Kendi atı ne kadar çabuk giderse bir ordu da o kadar çabuk gider sanır. Tümenin başına geçti, soluk aldırmadan yürüttü sürdü. Döküntüleri toplama olanağı yok. Ne dağ görür, ne tipiden anlar, ne de Allah'tan korkar. İnatçı, cahil, uğursuz bir şeydir. Ben bunun kadar kızıl haydut görmedim. İşte merhumun benim lehçemle dediği buydu. Başka deyimle merhumun yerinde olsaydım ben böyle derdim. Albay Arif Bey de aynı görüşteydi. İhsan Paşa işin aslını hepimizden daha önce fark etmişti. Hatta ilk hareket gününde benim Enver'i çok sevdiğimi hissettiği zaman hakkımda belki de kuşkulu bir düşünce beslemişti. Ve belki beni de candan, kandan çeteci sanmıştı. Doğal olarak bu düşünce eğer var idiyse yanlış bir düşünceydi. Aynı gün Ömer Lütfi Bey'e de düşüncelerini sordum. Ömer Lütfi Bey bana iki sözcükle Enver'in tüm kimliğini açıkladı. Sakardır, şanssız mı, iktidarsız mı bilmem. Fakat hiçbir girişiminde başarısı yoktur. Ona söz dinletmek mümkün değildir. İhsan Paşa'yı teşvik etme, ağır bir davranışla karşılaşır, mahcup olur, üzülürsün. Öbür arkadaşlarım gezdikleri cephe bölümlerinden hep aynı duyguyla döndüler. Binbaşı Ziya Yergök, 9. Kolordu 83. Alay Komutanı. Herkesin yetkisi alınmış, komutanlara komuta ettirilmiyor, maneviyatlar kırılmıştı. Üstelik komuta edenlerin çoğu da yetkilerini kendileri düşürmüşlerdi. Başkomutan Enver Paşa ise karargahını bir kayanın arkasında kurmuş, bir an önce Sarıkamış'ı ele geçirme sevdasına düşmüş, daima o tarafı gözetleyip duruyordu. Kendi birliklerimizin durumunu bir defa olsun gözden geçirmemişti. Aldığı raporlara göre emirler veriyordu. Kolordu ve tümen komutanlarını aracı olarak kullanıyordu. Sarıkamış işi gittikçe sarpa sardığından Enver Paşa sinirlendikçe sinirleniyor, ne Almanlar ne de bizim komutanlar ona karşı herhangi bir görüş açıklama cesaretini gösteremiyorlardı. Böylece işler çığırından çıkıyor, görüşme imkanı olmuyor, her teşebbüs ve her taarruz olumsuz sonuç veriyordu. Artık bu durumda Sarıkamış'ın alınamayacağı kanaati iyice uyanmıştı. Bizi ancak 10. kolordu selamete çıkarabilirdi. Fakat o da bir türlü yetişememişti. Oysaki ümitler ona bağlanmıştı. İhsan Paşa 9. kolordu komutanı. Son yürüyüşten evvel genel mevcudu diğer tümenler gibi 6500 civarında olan 29. tümenin halen bütün kuvveti 300 piyade, 11 top ve 8 ağır makineli tüfekten ibarettir. Çerkezköy'de halen 29. tümenin taburlarından ve hatta 51. ve 84. alaylardan bazı subay ve erler vardır. Bunlar Sarıkamış ve Kötek'ten Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmıştır ve tümenle olan tek bağlantı yolu da düşmanın şiddetli topçu ateşi altındadır. Bunlarla irtibat kurmak için aralıklı zamanlarda gönderilen 20'yi aşkın er şehit olmuştur. Şimdi yanıma ulaşabilen bir erin getirdiği rapordan anlaşıldığına göre, burada bulunan erler bir ev ve bir samanlığa sığınıp kendilerini savunmaya çalışmışlarsa da çoğu şehit düşmüş, geriye ise hasta ve yaralılar dahil birkaç subayla 20 kadar er kalmıştır. 29. tümen mevcut durumu nedeniyle bir fırsat bulur bulmaz taarruza geçecektir. Köyde çevrilmiş durumda bulunan müfrezemize raporu getiren er aracılığıyla metin olmaları bildirilmiş, ordumuzun yarın kendilerini kurtaracağı ve mümkünse bulundukları yerden çıkış yapmaya çalışmaları emrolunmuştur. 17. tümene de kendi doğrultusundaki istasyona karşı bütün kuvvetiyle taarruz etmesi emrolunmuştur. Ayrıca akşama doğru Çamurlu Dağı doğrultusunda gittikçe artan Rus faaliyetleri gözlenmiş ve 120 mevcudu kalmış olan 84. alay, başlarında alay komutanı olmak üzere bu bölgeye gönderilmiştir. Bardız bölgesinde 3 günden beri şiddetli bir kış hüküm sürmekte, fırtına ve tipi aralıksız devam etmektedir. İyice bastıran soğuklardan birçok er donmuştur. 10. kolordu birlikleri de aynı büyük sıkıntıları çekmektedir. Yollar düzgündür ama kıtalar yorgun, uykusuz ve açtır. Birçok er geçilen köylerdeki evlere sığınmaktadırlar. Birliklerin mevcudu çok azalmıştır. Bugünkü harekat erlerin çok yorgun ve dağılmış olmaları sebebiyle güneş doğduktan sonra ve çok az sayıdaki erin katılımıyla başlayabilmiştir. Gece 91. Alay Komutanı Binbaşı Bahattin Bey'in yazdığı rapor durumu gözler önüne sermektedir. Kolordu komutanının emriyle Sarıkamış bölgesine hakim sırtları tuttum. Alayımız dünden beri durmadan muharebe etmektedir. 150 mevcudu kalan alay sabaha kadar değiştirilmeyerek erler soğuk ve ayazdan hareketsiz bir duruma gelmiştir. Erlerin çoğu dağılmış, toplamak için gönderdiğim subay ve erler de geri dönmemişlerdir. Düşman kuvvetlidir, şimdi iki bölükle sol kanadımızı çeviriyor ve bizi dereye dökmek için zorluyor. Solumuzda bulunan 30. tümenden bir yardım göremiyoruz. Bu durumda kuvvet gönderilmezse bu bölgenin düşmesinden meydana gelecek sorumluluk tümenimize ait olacaktır. Yolda olan tek kalan erlerin toplatılarak İvedi gönderilmesini arz ve istirham ederim. Binbaşı Ziya Yergök, 9. Kolordu 83. Alay Komutanı. Yerimiz dereye yakın, çukurda ve ılık havaya sahipti. Biz de bol ateş karşısındaydık. Yukarıların ayazına, soğuğuna karşı burada adeta bahar havası hakimdi. Artık bu gece rahat bir gece geçirir, uykusuzluk belasından kurtulmuş oluruz diye düşünürken, gün batımından yarım saat sonra idi ki, tümen komutanı yanında Enver Paşa'nın bir yaveriyle başımızda belirdi. Bana dönerek, 84. alay düşman tarafından şiddetle baskı görmektedir. O alayı takviye edeceksiniz. Yaver Bey sizi oraya götürecektir, hemen hareket ediniz. Bu umulmadık tepeden inme emir beni öyle kızdırdı ki tarif edemem. İçimden 84. alay komutanı Abdullah Bey'e küfretmeye başladım. Yaygaracı adam, kim bilir az bir baskı karşısında nasıl yaygara kopardı, bizi de burada rahatsız etti. Taburlar yürüyüşe hazır oldukları için hemen yürüyüşe başladık. Asker karlara bata çıka yürüdükçe içim sızlıyordu. Ormandan yaklaşık 500-1000 metre uzaklıkta olan tepeye geldik. Askerler kardan siperler içindeydiler. Düşmana ait bir iz görmedim. Alayın bu siperler gerisinde durdu, ona yeni düzenleme yaptırmak gerekiyordu. Orada kurulmuş olan bir çadıra girdim. Çadırda soba yanıyor, içerisi hamam gibi. Alay komutanı başta olmak üzere birçok tanıdık subay gülerek, şakalaşarak, neşe içinde çay içiyorlardı. Selam verdim ve alay komutanına, ''Zamansız olarak bizi buralara kadar getirttin. Ortalıkta tehlikeyi gerektiren bir durum göremiyorum. Buraya yorgun ve terli gelen askerlerimin günahı vebali senin boynunadır. Tabur komutanları dışarıda seni bekliyor. Git tertibat aldır.'' dedim. Çadırın en köşesinde bir yere uzandım. Çoğu arkadaşım olmasına rağmen hiçbiri bir çay ikram etmediler. Keyifli keyifli içtiler, yemeklerini yediler. Ben de kimseden bir şey istemedim. Yattım, uyudum. 10. Kolordu bugünü de önemli bir muharebe yapmaksızın geçirmiştir. Kolordu komutanı bu gece bütün birliklerinin Divik'te sessizlik içinde toparlanmasını sağlar. Yarın sabah günler önce varmaları gereken Sarıkamış'ta olacaklardır. Sarıkamış'ın kuzeyinde muharebeler başlayalı tam 4 gün olmuştur ve 10. Kolordu Sarıkamış'ta katılması gereken muharebelere tam 4 gün sonra katılabilecektir. Türk ordusu mevsimin ve özellikle haberleşme yetersizliğinin bütün sıkıntılarını yaşarken, Rus ordusunun komutanı General Mishlayevski artık her şeyin bittiğine inanmakta, Sarıkamış'ın kaybedilmesi bir yana ordusunun kurtuluş imkanının bile kalmadığını düşünmektedir. Albay Maslovski, Rus ordusu kurmay başkanı. General Mishlayevski bugün sabah saat 8'de yanına kurmay başkanı General Bolhovitinov'u da alarak söylediğine göre de Kafkasya'yı müdafaa için yeni bir ordu oluşturmak amacıyla karargaha ait arabalarla Sarıkamış'tan ayrılmış. Türk tehlikesinden uzak tek yol olan kötü ve dolaşık bir yolu takip ederek Kağızman üzerinden Tiflis'e hareket etmişti. General Mishlayevski yolda görüştüğü 4. Kafkas Rus Kolordusu Kumandanı Oganovski'ye Sarıkamış muharebelerinin neticesini beklemeksizin hemen bütün kolordusunu Ağrı Dağı bölgesine, eğer Türklerin saldırıları orada da devam ederse daha uzağa, Erivan istikametine doğru geri çekilmesini emretmişti. General Mishlayevski Azerbaycan Müfrezesi Kumandanı General Çernezubov'a da aynı emri vermiş, ona da derhal Tebriz ve Rumiye'yi tahliye ederek Culfa'ya çekilmesini tebliğ etmişti. General Mishlayevski o derece korkmuştur ki neredeyse bütün kıtalara kaçmalarını emretmenin dışında Tiflis'e varır varmaz da şehir meclisini toplamış, mecliste yaptığı konuşmada yakın bir Türk tehlikesinden bahsedince de Türklerden kaçmak isteyen halk istasyonlara yığılmış ve Tiflis'te de büyük bir panik yaşanmıştır. Mishlayevski hareket etmeden önce yazılı bir emir bırakacak kadar bile Sarıkamış'ta kalmaktan çekinmiş, sözlü olarak bildirdiği isteklerinde de Rusların Sarıkamış grubunun komutanlığını kime bıraktığını açıkça belirtememiştir. Kağızman'dan General Bergman'a aşağıdaki telgrafı çeker.